Ayrım 15.
Şu son günlerde hep dolaştım ben de. Etrafımı dinledim. Son neye çıkar bilmiyorum. Fakat olağanüstü bir şey var hepsinde. Her şey basit ve gerçek. Kaynaklarını seziyor insan. Oysa biz başka şeyi düşünüyoruz. Başka insanları belki çok incelikle, zevkle düşünürüz. Hiç bağlanmayız ama. Üfürülse bütün bağlarımız kopar. Bazı bitkiler vardır. Topraktan koptular mı sürüklenir giderler. Nereye gittikleri bilinmez. Bir kapris, bir tesadüf. Janet durdu ve kederli bir sesle. Andre, bu bitki biziz, ikimiz dedi. Işık içindeki İtalya meydanına çıktılar. Müzik, eğlence fişekleri, kahkahalar. Çok canlıydı burası. Beni şaşırtan diyordu Janet, kolay kırılması, dağılıp gitmesi. Neyin kolay kırılması? Her şeyin. Çocuk falan değilim artık. Alışmış olmalıyım buna. Alışamadım ki. Andre allak bullak oluvermişti. Kendisi ne düşünüyorsa kız aynı şeyleri tıpatıp aynısını söylüyordu. Nasıl oluyor da düşündüklerimiz bu kadar benziyor dedi. Sanatçıyız ikimiz de, eminim bundandır. Fabrikada o gece çok iyi anladım böyle olduğunu. Bizi kendilerinden sayabilirler, sevebilirler bizi. Ama bir an gelecek biz de kenara itileceğiz. Anlatamıyorum ki, insanların sanat kelimesini söyleyişlerine dikkat ettiniz mi hiç? Bazen bir duanın ilk sözcüğü, çoğunlukla da bir hastalığın adını koyarmış gibi. Veba ya da kolera gibi mesela. Yakında aşısını da bulurlarsa hiç şaşmam. Andre, dönme dolaba binsek mi ne dersiniz? Yeşil, sarı, türlü renklerde ve esrarengiz hayvanlar, ejderhalar, o masallarda anlatılan ve yarısı insan, yarısı at hayvanlar, tek boynuzlu, masal canavarları çılgın bir hızla dolabın çevresinde dönüyorlar. Bir yükselip bir alçalıyorlardı. Devasa bir ork durmadan çalıyordu. Mavi bir filin üzerine yerleştiler. Havadaki boğucu tatsızlık yerini serin serin esen bir rüzgara bıraktı. Havalanmışlardı bile. Sarmaş dolaş indiler dönme dolaptan. Yine susuyorlardı. İnsanın dönüp arkasına bakmaktan, küçücük bir el hareketi yapmaktan ve konuşmaktan çekindiği sayılı anlardan birini yaşıyor, mutluluğu dağıtmak istemiyorlardı. Kendini ilk toparlayan Janet oldu. Boğulacak gibiydi. Gitmesi gerekiyordu. Hemen şimdi gitmeliydi. Felaketi kabullenecekti yoksa. Göz göre göre kabullenecekti. Gelip geçici bir ilgi değildi Andre'ye duyduğu. Her an biraz daha ısındığını, bu duyguya daha fazla yakalandığını seziyordu. Birlikte yaşayamazlardı ikisi, biliyordu. Aynı kumaştan yapılmışlardı. Ne demişti Andre? O bitki işte, o topraktan sıyrılınca dolanıp duran diken. Andre ile yaşamak kısa ömürlü ve gizli bir zina olurdu bu. Andre, gitmeliyim, beni bekliyorlar dedi. Meydanın karanlık bir köşesinde, bir kestane ağacının yanı başında, yapayalnız lambanın örgün ışığında, şefkatle onu kaybettiğini bilmenin doluluğu içinde öptü Andre'yi. Bir erkeği öper gibi değil, çok değerli, çok cici bir armağanı kucaklıyormuş gibi. Andre çekinerek kollarının arasına aldı kızı. Janet sıyrıldı usulca. Hayır dedi, bu olmasın. Nedenini sormadı Andre. Sessizce rastlaştıkları meydana döndüler yine ve sessizce ayrıldılar. Arkadaşları takıldılar Janet'e. Esrarengiz bir hayranın galiba dediler. Cevap vermedi, sustu. Susuzluktan kıvranıyordu. Su niyetine acımsı bir şarap içti. Daha çok yükseldi ateşi. Şakakları zonkluyordu. Ve ilerideki ork mutsuz biten bir aşka haykırıyordu. Janet daldı birden. Fil de herhalde böyle anlatıyordu aşkını. Mavi fil. Ne yapmıştı? Bağırmak, bağırmak, alabildiğini haykırmak, sesinin çıktığı kadar haykırmak istedi. Çok tuhaf diyordu. Ömrü boyunca toprağın altında hapsetmişler onu, metroya kapatmışlar. Hayır, bir madene, daha derinlere, cehenneme gömmüşler. Sonra günün birinde çıkarmışlar oradan. Koşsana demişler, gülsene, soluk al bakalım. Hayır diye cevap vermiş. Neden? Koşamaz, gülemez, soluk alamaz da ondan. Yapamaz. Gerçekten yapamaz. Neden bahsediyorsun? Cevap veren kim? Kitaptaki peri kızı. Arkadaşım biri. Mareşal, üzülme sakın. Sen değilsin. Sanatçı değil. Bir bira tüccarı ya da ben. Ne fark eder? Biraz fazla içtin, ondan oldu. Bilmiyorum. Konuşmak istiyorum ama. Onu da beceremiyorum işin kötüsü. Mareşal, söylesene. Hiç mutluluğu hayal ettiğin oldu mu senin?
Hayır.
Kimse düşünmez mutluluğu. Yanlışım var. Ben mesela hep düşünüyorum ben. İnsanlara bakıp bakıp düşünüyorum. Baksana nasıl koruyorlar mutluluğu. Cam bir kavanozun içine kapatıyorlar. Peynir saklar gibi. Ya da pamuk örtülerin altına gizliyorlar. Ve dans ediyorlar. Durmadan dans ediyorlar. O şiiri hatırlıyor musun? Lisbon yıkıldı ve Paris'te dans ediyorlar. Zelzele olmuş o zaman. Burada da olur bakarsın. Bir volkan yeniden lavlarını döker. Veba salgını başlayabilir. Bakarsın gökten bomba yağdırırlar üstümüze. Ne bileyim, daha bir sürü şey. Öyle çabuk zedelenen, öyle kolay dağılıp giden bir şey ki mutluluk. Soluğunu kesmelisin Mareşal, korumalısın kendini. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu, gün ağrıyordu. İnsanlar yavaş yavaş evlerine dönüyorlardı. Yanlarından geçen biri, boşver şekerim, yarın yine dans ederiz diye takıldı. Gün ışığında insanların yüzü garip bir fantomatik derinlikler kazanıyordu. Bomboş meydanda ezilmiş çiçekler, portakal kabukları, izmaritler, şişe kapakları, kestane fişekleri can çekişiyordu şimdi. Andre atölyesine döndüğünde büyük ve pembe bir güneş ışıklarını evlerin damlarından aşırtıp içeriye gönderiyordu. Her şey ılıktı, titriyordu. Pencereye oturdu. Keder ağır ağır yerleşiyordu yüreğine. Her şeyi tekrar yaşıyordu kafasında. Uzakta, bu inanılmaz gecenin karanlıklarında, kestane yapraklarının arasında küçücük bir lamba hala yanıyor. Şu dışarıdaki güneşe benziyor. Dönme dolap çok hızlı dönüyor. Zaten her şey delice bir hız içinde sürükleniyor. Hiçbir şeyi göremiyor insan, anlayamıyor. Vakit kalmıyor ki buna. Fırtına ve ağaç ayrı ayrı takvimlere göre yaşıyorlar. Sezan'ın hep aklına gelen bir sözünü hatırladı Andre. Tabiat çok dikkatli gözlemek gerektiğini söylemişti Sezan. İnsan ancak o zaman gördüklerini ışığın etkisinden, kalıcı olmayan şeylerden ayıklayıp anlayabiliyordu. Sezan'ın yaptığı gibi Aix'te, sessiz bir şehirde yaşarsan böyle konuşmak çok olağan, çok basit bir şey oluveriyordu. Sonra o bizimkine hiç benzemeyen başka bir devri yaşamıştı. Janet bu olmasın demişti. Ne olmasın? İstemek mi? Umutlanmak mı? Anlamak mı? Güneş iyice yükselmişti. Bu kasıp kavuran ışığın altında şehir yorgunluktan bitmiş uykuya dalmıştı. Güneşin ışığı bütün renkleri silmişti. Andre bir körden farksızdı. Anlamadığı bir dünyayı şaşkın şaşkın seyrediyordu. İskemlesinde öylece uyuyakaldı. Temmuz güneşi onu çepeçevre sarmıştı. Bölüm 22. General Picard kahverengi atının üstünde çok gösterişli duruyordu. Tunuslu askerlerin arasında yaşlı bir ressamın fırçasından çıkmıştı sanki. Her yılın 14 Temmuz'unda askeri geçit töreni yapılırdı. Bu tören çoğunlukla tesadüfün hala şehirde unuttuğu burjuvalar, üniforma meraklısı moda uzmanları ve mahalle çocukları tarafından ilgiyle izlenirdi. Fakat bu yılki seyirciler değişmiş, başkalaşmıştı. Şampelye'nin demirbaşları uzakta, kıyı şehirlerinde, kaplıcalardaydılar. Bu şık mahalleye şimdi işçiler girmişlerdi. İnsan nereye baksa kasketli işçilerle karşılaşıyordu. Sadece bazı sokak köşelerinde bask bereleriyle şık ve kendini beğenmiş tavırlı genç adamlara rastlanıyordu. Bunlar Brutal'ün taraftarlarıydı. Onlar yaşasın ordu diye bağırınca işçiler karşılık veriyordu. Yaşasın Cumhuriyetçi ordu. Cumhuriyetin 75. yaşında bile bu söz bir çeşit meydan okuma anlamına geliyordu, yer yer kavga çıkıyordu. Son zamanlarda gazeteler savaş tehlikesinden çok sık bahsetmeye başlamışlardı. Ren Nehri'nin ve Alp Dağları'nın ötesinde pis bir kaynaşma vardı. Halk törenlerde geçen çelik başlıklı askerlere, topçulara, havacılara umutla bakıyordu. Askeri bando bıkıp usanmaksızın Lorraine Marşı'nı, Samret Mösü çalıyordu. Kaldırımlarda siviller askerlere benzemeye çalışıyorlardı yürürken, vücutlarını dik tutuyorlardı. Bütün yüzlerde yiğitlik taslayan bir hava okunuyordu. Ordunun halkı kendine yaklaştıran bir çekiciliği vardı. Her boydan askerler yan yana, seferde nasıl yürünürse öyle yürüyerek geçiyorlardı. Bütün seyredenler yakınlık duyuyordu onlara. Beyli genç adamlar Picard'ı çılgınca alkışlıyorlardı. Kalabalıkta onların sesi sokağın gürültüsüne karışıyordu. Picard küçümseyen bir gülümseyişle bakınıyordu çevresine. Belki de ilk defa görünüşüyle de kafasının içini doğruluyordu. Bu sevmediği kalabalığın askerleri alkışlaması onuruna dokunuyordu. Bıraksalar Tunuslu askerleri nasıl büyük bir keyifle bu heriflerin üzerine gönderecekti. Onurunu kıran şeyleri görmemek için başını eğmişti. Eski devirlerin şanlı ve güzel günlerini yaşamış olan Zafer Anıtı, şimdi işçi kepazeliğinin eline düşmüş olan bu şehirde yabancılık çekiyor, işçi takımına yakışmıyordu onun fikrince. Ya kendisi? Büyük asker, kahraman general Picard bu heriflerin ve masonların maskarası değil miydi? İşçiler Zafer Anıtı'nın yanında toplanmışlardı. Picard tam önlerinden geçerken Miko olanca kuvvetiyle bağırdı. Yaşasın! Brütöl'ün adamları dayanamadılar bu harekete. İşçilere saldırdılar. Polisler düdük çalmaya başlamışlardı. Atı huysuzlanmaya başladığı halde Picard bir kere olsun başını çevirip kaldırımdakilere bakmadı. Yüzündeki küçümseyen çizgiler daha belirlendi sadece. İçinden küfür etti onlara. Orospu çıkardıkları. Şampelye 2 yıldır faşistlerin merkezi olmuştu. Orada her gün solcu gazeteleri satan müvezzileri dövüyor, karnevan içinde bırakıyorlardı. Halk cephesine bağlı olduğundan şüphelendikleri işçiler ve Yahudiler aynı şekilde dayak yerlerdi. Kahve taraçalarında pinekleyen şık beyler, hanımlar, sarcık gençliğin bu çeşit kahramanlıklarını sık sık seyrederlerdi. Ama bugün Şampelye'ye başka mahallelerden bambaşka insanlar gelmişlerdi. Bu sefer öncekilere benzemeyen bir kavga başladı orada. Faşistler cop ve bıçak kullanıyorlardı. Yüzü gözü kan içinde bir işçi yere yuvarlandı. Miko etrafını çevirmiş olan faşist çemberini yarıp kurtulmak istedi. İşte o sırada bıçak darbesine benzeyen bir sızı hissetti sırtında. İngiliz anahtarını kavrayarak kendisine saldıranlara vurmaya başladı. Polis faşistleri açıktan açığa koruyor, bunun Wiart hükümetini umursamıyordu bile. Eski bir alışkanlıkla üstleri başları düzgün olmayan işçilere vuruyor, iyi giyimlilere dokunmuyordu. Arkadaşları Miko'nun yardımına koştular. Miko yana çekilerek kendisini bıçaklamak isteyen bir faşistten korundu. Sonra anahtarıyla vurup devirdi herifi. Geçit yapan askerler kavgayı seyrediyordu. Faşistleri kovalamışlardı. Rahat bir soluk aldı Miko. Tatil günleri giydiği ceket bir baştan bir başa yırtılmıştı. Sırtında yanık lekesini andıran kıpkırmızı bir leke belirmişti. Miko bu yaranın ağrısını fark etmemişti henüz. Bir eczaneye götürdüler onu. Herkesi kahkahalarla güldürdü orada. Soytarılar dedi. Nümayiş var diye süslenmiştim. Bakın ne yaptılar elbiseme. Gece töreninden sonra General Picard yemeğini aceleyle yedi. Üniformalarını çıkarıp sivil giyindi. Şehir dışına çıktı. Yolda her kavşakta arabasını durdurmak zorunda kaldı. Genç çiftler caddelerin ortasında bile dans ediyorlardı. İnsanlardaki bu sevinç onu çileden çıkarıyordu. Gözlerini yumdu. Şu akordeon sesini, şu saksafon gürültüsünü duymamak için çok şeyi gözden çıkarabilirdi. Birtöl onu Ferte yakınlarında bir evde bekliyordu. Güzel bir yerdi, sevimliydi bu ev. Komplo kurmak için değil ama flört etmek, sevişmek için çok uygun bir yerdi. Marne ırmağının yüksek ve kayalık kıyısına bakıyordu. Taraçadan ırmak, sazlıklar, ineklerin pineklediği yeşil otlaklar görülüyordu. Salkım çiçekleri kaplamıştı taraçayı. Hoş kokuları insanı güzel bir uykuya çağırıyordu. Her zamanki soğukluğu içinde Brütöl son olayların yorumunu yapıyordu. Tessa önemli sayıda milletvekili topladı çevresine. Fakat hiçbir şey sonuçlandırılmaz bu mecliste. Asıl işimiz meclis dışında. Çok yakında İspanyollar harekete geçecekler. Eğer halk cephesini dağıtmayı başarırlarsa sonbahara doğru biz de buradan yükleneceğiz. Picard Şampelye'deki halk kalabalığını unutamıyordu. İyice zehirlemişler halkı dedi. Yüzbinlercesini ortadan kaldırmak gerekiyor. Ordunun alacağı tavrı bilmek zor. Askersiz subay nedir ki? Salak bir romantizm olur böylesi. Hangi kuvvete güvendiğinizi bilemiyorum. Bunu konuşmak için vakit erken. Düsseldorf'tan gönderilen silahları aldık. Tabii bu işin garnitürü sadece, başlangıcı. Adamınızın o albayın gönderdiğiyle kıyaslarsak çok önemli ama. Şimdi başka şey konuşalım. Seferberlik planlarını ele geçirip bize vermelisiniz. Baştaki beyinsizler hükümet ettikçe her şeye hazır olmalıyız. Savaş patlarsa bizi gafil avlamasınlar. Picard ne söyleyeceğini bilemedi. Şimdiye kadar Brütöl'e kayıtsız şartsız inanmıştı. İlk defa tereddüt ediyordu. Brütöl'ün bu isteğini kabul etmeli mi? Picard asker soyundan gelen bir insandı. Askerlikle ilgili her şeyi kutsal bilirdi. Bu savaş anılarıyla, yaşadığı çevrenin gelenekleriyle, İlen ve Ausferlis'ten Man ve Verdun'a kadar tantanalı adlarla onun içinde pekleşmiş bir duygu. Ve bu soğuk adam ilk defa bir çocuk tedirginliğiyle cevap verdi Brutal'e. Ben savaş olursa aramızdaki çekişmeler bir yana bırakılacak sanıyordum. Brutal sessiz taraşada gezindi. Sonra gelip generalin önünde durdu. Ben de öyle sanıyordum dedi. Umarım ki vatanseverliğimden şüpheniz yoktur. İkimiz de cephede savaşın içindeydik. En iyi arkadaşlarımızı orada kaybettik. Ama inanın ki bugün ortada millet yok. Bugün sadece iktidarı ele geçirmiş bir zümre var karşımızda. Onları devirmek için Almanlarla bile işbirliği yapacağım. Böyle bir durum yaratmasın diye her gün dua ediyorum Tanrı'ya. Değil yapması, söylemesi bile zor bir iş çünkü. Katı yürekli olmak, insanlık dışı davranmakla mümkün ancak. Ama böyle olacak. Çünkü onların savaşı kazanması, devrimin kazanmasıdır. Ya ordu? Ordu ne olacak? Ordu Fransa'yı diriltebilir yeniden. Bunu yapamazsa görevi biter. Hiç olmazsa 100 yıl. Picard susuyor, ısrarla uzaktaki tarlalara bakıyordu. Düşünceliydi. İleride göz kamaştıran dayanılmaz beyazlıktaki ışıktan herhangi bir şeyi seçip ayırmak mümkün değildi. İçinde, yüreğinin şurasında bir fırtına kıvrandırıyordu Picard'ı. Bağırmak, sürahiyi yere vurup parça parça etmek, defolup gitmek istiyordu sonra. Şu taraçayı çepeçevre süsleyen, güzel kokularıyla insana yaşama sevinci veren çiçekler olmasa... Şampanya'daki kalabalığı tekrar hatırladı Picard. Ah, o kepaze herifler olmasa... Fransa onlar mı yahu? Hayır. Öyleyse haklı Brutal. Hitler bile onlardan iyi. Picard konuştu sonunda. Sesini kendi de tanımadı. Boğuk, özgün bir sesti. Eğer gerçekten doğruyu gördüyseniz, müthiş bir sorumluluk altına giriyorsunuz. Yanılıyorsanız, hayır, bunu düşünmek bile istemem. Emir almaya alışmış bir insanım ben. İşte size şimdi her şeyimi, hayatımı ve şerefimi teslim ediyorum. Brutal onu şehre bırakabileceğini söyledi, general istemedi. Yalnız kalmak istiyordu artık. Arabasında gözlerini yumdu ve kendini uykulu bir kabusun kollarına bıraktı. Ork gürültüsü vın vın ötüyordu kafasında. Paris yakınlarında arabasını durdurup beklemek zorunda kaldı. Nümayişçiler Bastil Meydanı'ndan dönüyorlardı. İşçiler bir kafenin taraçasında oturan askerleri görünce keyifle bağırdılar. Yaşasın Cumhuriyetçi ordu! Picard gözlerini açtı, homurdandı ilkin ve şoföre seslendi. Başka yoldan gidin, hangisi olursa. Çabuk yalnız, acelem var. Bölüm 23. Nümayiş bütün gün sürdü. 1 milyondan fazla Parisli katılıyordu yürüyüşlere. Kalabalık bitmeyecek sanıyordu insan. Bastil Meydanı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'ndan, bütün meydanlardan ve sokaklardan fışkırıyordu. Tamam bitti denecekken yeni kalabalıklar çıkıyordu ortaya. Nümayişlerin keyifli oluşu başka bir hava getiriyordu. Geçen yıl yine 14 Temmuz'da sinirli ve kavgaya hazır insanlar dolaşıyordu meydanlarda. Bu yıl nümayişler karnaval yürüyüşünü andırıyor ve hiçbiri kavga çıkarmayı düşünmüyordu. Kuvvetli olduklarını bilmek rahatlatmıştı hepsini. 800 bin kişi geçti. 1 milyon, 1,5 milyon diye sayıya vuruyorlardı kendilerini. Koca şehrin hemen hemen yarısında polise rastlamak mümkün değildi. Polis de işçiler arasında olayların çıkabileceğini düşünerek polisi şehrin pek çok mahallesinden geriye çekmişlerdi. Yürüyüş düzenini görevli işçiler sağlıyordu. Zaten olay da çıkmadı. Ne küfürleşen oldu, ne kavga eden. Ülkenin dört bir yanından işçi temsilcileri gelmişlerdi. Picardi'den gelen madenciler lambaları, kömürden kapkara olmuş iş elbiseleriyle yürüyüşe katılıyorlardı. Güneyli bağcılar kartondan üzüm salkımları kesip uzun sırıklara asmışlar. Asaklılar milli kıyafetler içinde kendi şarkılarını söylüyorlar. Bretonlar gayda çalarken savoylar halk dansları oynuyorlar. Eski muharipler, küçük arabalarının içinde kötürümler, kılavuzlarının kolunda yürüyen körler, savaşın perişan ettiği 100 bin insan, Karhus'un savaş parolasını haykırıyorlar. 1871'in komün savaşçıları en önde yürüyorlar. Sayıları ya 20 ya 30. Yaşlılık hepsini çökertmiş. Henüz delikanlılık çağlarında Montmartre'in, Belleville'in dar sokaklarında son barikatları onlar kurmuşlar. Hürriyetin o zaman yenilgiyle biten savaşında son kavgayı onlar yapmışlar. Artık solgun dudaklarında çocuksu bir gülümseyişle yıllar ve yıllar sonra torunları tarafından kazanılmış bir zaferi kutluyorlar şimdi. Gençler yepyeni kırmızı bayraklar taşıyorlar. Bu bayraklar onurlandırıyor onları. Rüzgarda dalgalanan ipek kumaşlar yeni zaferlere çağırıyor hepsini. Henüz yeni ölmüş yazar Gorki'nin resimleri geçiyor eller üstünde. Bu yabancı çehre hepsine bayrak olmuş. Sıralar tükenmek bilmiyor. Maden işçilerinin peşinde deri işçileri yürüyorlar. Onları yazarlar ve öğrenciler izliyor. Sonra resmi elbiseleri içinde gaz şirketinin memurları, tiyatro oyuncuları, itfaiyeciler, hemşireler ve tekrar maden işçileri, tekrar deri işçileri. Uçsuz bucaksız bir salı andırır Paris. Bütün ülkelerin boğulmak istenen insanlarına kucağını açan şefkatli bir anne gibidir. İşte Paris'i yeni bir vatan gibi kucaklamış insanlar geçiyor şimdi. Fransızlarla omuz omuza yürüyorlar. İki adımda bir, bilinmedik bir ülkenin diliyle konuşulmuş sözler duyuluyor. Bayrakların, flamaların üzerinde yabancı sözler yazılmış. Sicilyalı, Napolili marangozlar, Asturya kahramanları bunlar. Avusturya'dan gelmiş terziler, şekerciler. Romanya'daki, Polonya'daki getolardan kaçıp gelmiş Yahudiler bunlardı. Kunduracılar, ressamlar, perdahçılar, Şangaylı öğrenciler, Araplar, zenciler. Şimdi hepsi hep bir ağızdan enternasyonali söylüyorlar. Şapka işçileri kocaman bir kasket yapmışlar, taşıyorlar. Fransız işçisinin geleceğinde semboldür kasket. O koskoca kasketin altında işçi, kasket senin tacındır yazısı var. Çelik işçileri avuçlarında çiçeklerle geçiyorlar. Onların peşinde de çiçekçi kızlar yürüyor. Güleç yüzlü insanlar hepsi. Gümüşten yapılmış bir çekiç taşıyor onlar da. Bütün yol boyunca yani Bastil Meydanı'ndan Vincennes kapısına kadar bütün evlerin penceresi açık. Kırmızı ne varsa asmışlar pencerelere. Perdeleri, halıları ve mendilleri. Balkonlarda kırmızı bluzlu kadınlar duruyor. Fransa toprağının yarattığı bütün kırmızı çiçekleri bulmuşlar. Bütün kırmızılar Paris'te buluşmuşlar bugün. Neşeli ve güleç çocuklar kuşlar gibi tünemişler ağaçlara. Eğlenceli şeyler seyrediyorlar. Vatan haini Dorian'ın mankenini yapmışlar mesela, yakıyorlar. Bir dal ağacında tombul ve cansız bir Mussolini sallanıyor. İpe çekmişler onu. Saman yastıklardan yaptıkları Hitler'i her fırsatta boğazlıyorlar. Upuzun cambaz ayakları takmışlar bir Flandine. Sel fabrikasının işçilerini alkışlıyor herkes. Bastil hapishanesinin bir maketini yapmış onlar. Altına da şunu yazmışlar. Bastil'in nasıl alındığını unutmayın. Alınması gereken başka yerler var. Unutmayın. Nico, Legros ve Pierre en önde yürüyorlar. Tribünlerde bakanlar, sendika temsilcileri, yazarlar, işçiler, komünistler ve radikaller var. Blum'un yüzünde melankolik bir gülümseyiş okunuyor. Daladier ağzının kenarında ısrarlı bir bükülme, havada tuttuğu yumruğunu hiç indirmiyor yere. Viard, bu son savaşımızdır adlı marşı mırıldanıyor. Sen işçileri tribünlerin önünden geçerken bir ses yükseliyor. Pierre Dubois, Viard seni tanımak istiyor.